Öteki Tarih Cilt 1, 13. ayrım sayfa 197. Ruslar için Türk tehlikesi. Burada bir parantez açalım. Rusların sıcak denizlere inme projesi Fransız ve İngilizlerin engellemesi yüzünden gerçekleşmemişti. 1878'den beri bu kalkan ortadan kalktığı halde bu konuda bir adım atılmamasının nedenleri ise 1904-1905'teki Rus-Japon Savaşı, 1905 devriminden beri Rus ordularının içinde bulunduğu durumdu. Pasifik ve Baltık filoları yok olmuş, 3 yıldır savaşta olan ordunun düzeni ve morali bozulmuştu. Karadeniz filosu demoda 6 zırhlı, 3 kravezör ve küçük gemilerden oluşuyordu. Tersaneler yarım kapasiteyle çalışıyordu. Rusya hükümeti Osmanlı'nın zayıf durumunu bildiği için bütçe ödeneklerini Baltık donanmasına ayırmıştı. Ancak iddiaçların Almanya ile flörtü ileri götürmeye başlamaları Rusya'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. 1911'de İstanbul'daki son Rus sefiri Çarikov'un boğazların açılması karşısında Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü garanti etme teklifi Alman ve Britanya baskısı yüzünden reddedilince Rusya daha da endişelendi. Üstelik bu arada Osmanlı hükümeti Almanya, Fransa ve Britanya'ya kruvazörler, destroyerler sipariş etmekteydi. Yani o günlerde Osmanlı için Rus tehlikesi kadar Rusya için Osmanlı tehlikesi söz konusuydu. Nitekim iddiaçların önemli ideologlarından Munis Tekinalp'ın, parantez içinde asıl adı Moise Cohen'de yazdığı iddia edilen ve 1914'te yayınlanan "Türkler bu muharebede ne kazanabilirler?" adlı broşüründeki şu ifadeler Ruslara bakışı gayet güzel anlatıyordu. Durumumuz silahlı bir tarafsızlık olarak ortaya çıktı. Ancak doğal müttefikimiz, parantez içinde Almanya, bizim her zaman düşmanımız olan Rusya ile savaşırken biz boş durabilir miyiz? Üçlü itiraf için bir zafer bizim ölüm fermanımız olmaz mı? Şimdi tüm enerjimizle bu tehlikeyi göğüslemeye çalışsak bu delilik olmaz mı? Dünya Savaşı'nda yalnız böyle bir felakete karşı kendimizi savunmak için yer almayacağız. Bu aynı zamanda bizim için çok daha önemli olan ulusal ülkümüz için gereklidir. Ulusal ülkümüz bizi bir taraftan Moskova'daki düşmanımızı yok ederek ırkımızın tüm dallarını içine alıp birleştirecek bir imparatorluğun tabi sınırlarını bulmaya yöneliktir. Öte yandan dini ilkelerimiz bizi Müslüman dünyasını inanmayanların hakimiyetinden kurtarmaya ve Hazreti Muhammed'in izinden gidenlere bağımsızlık vermeye yönelmektir. Bu yüzden elinde sonunda dünya savaşına katılmalıyız. Turan ülküsünün peşinde. Bu metinde geçen tabi sınırlardan kasıt nedir diye merak edenler için yine iddiaçı hareketten gelen yazar Şevket Süreyya'nın, parantez içinde Aydemir'in Suyu Arayan Adam adlı kitabından yaptığım şu alıntı cevap olabilir. Biz gençler şimdi muallim mektebinin dershanelerinin duvarlarına asılı olan haritaların başında toplanıyorduk. Bu haritaların üstünde yeni Türk vatanının sınırlarını çizmeye çalışıyorduk. Osmanlı Afrikası, Yemenler, Hintler, Bosna Hersekler artık gözümüze görünmüyordu. Bir elimizi Balkan geçitlerinin Tuna Meriç havzalarının üzerine koyardık, sonra diğer elimizi Kırım, Kafkasya, Başkürdistan, Türkistan'ı sıralayarak Altaylara, Çin Türkistan'ına, Çangari'ye, Altındağ'a uzanırdık. Buraları hep bizim derdik, buralarını hep biz kurtaracaktık. Rumeli'de sınırlarımız gerçi bizim mektebin kapısında 2 kilometre ileride Edirne'nin şehir istasyonunda bitiriyordu. Ama bu bizim gözümüze görünmüyordu. Bizim gözümüz dünyanın öbür ucunda, Kafkaslardaydı. Türkistanlarda, Çin sınırlarındaydı. Oralara gidecektik, köylere, avullara, obalara koşacaktık. Elde asa, ayakta çarık, sırtta kitap çantaları Anadolu'ya, Azerbaycan'a, Türkistan'a taşıyacaktık. Yakın mazi artık kasvetli bir rüyaydı. Hakikat yalnız istikbaldeydi. Avrupa'da Birinci Dünya Harbi işte bu hava içinde patladı. Yani o günlerde iddiaççı aydınlar Turan ülküsünün önündeki en büyük engel olarak gördükleri Rusya'ya saldırmak için bahane arıyorlardı. Fransızlar reddedince. Son olarak Cemal Paşa ölümünden sonra yayımlanan hatıratında 1914 yılının Temmuz ayında Fransızlardan gelen teklif üzerine Paris'e gittiğinde Osmanlı hükümetinin de onayıyla bir Osmanlı-Fransız ittifakı tesisi yolunda temaslarda bulunduğunu iddia ediyorsa da Fransız arşivlerinde bu konuda herhangi bir kayıt yok. Dolayısıyla Cemal Paşa'nın ciddi bir ittifak girişimi olarak sunduğu görüşmelerin en fazla gayri resmi görüşmeler olduğunu söylemek mümkün. İddiaçılara göre hal böyle olunca da Osmanlı İmparatorluğu Almanlara bir anlamda mahkum olmuştu. Aslında Alman Genelkurmayı ve hükümeti Osmanlı ordusunun geriliğin ve yıpranmışlığı yüzünden ittifakı istemiyordu. Örneğin İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Van Geim, Sadrazam Halil Paşa'ya Avusturya-Sırp ilişkilerinin pek ciddi bir biçim alabileceği, dolayısıyla durum aydınlanmadan herhangi bir ittifak yapmamak gerektiğini söylemişti. Aynı şekilde İstanbul'daki Alman askeri misyonundan Liman van Sanders'in Mart 1914 ortalarında gönderdiği raporlara dayanarak bir değerlendirme yapan Alman Genelkurmay Başkanı Moltke, Avusturyalı meslektaşı General Konrad van Hötzendorf'a şunları yazmıştı. Türkiye askeri bakımdan bir sıfırdır. Askeri heyetimizin raporları tamamen umut kırıcıdır. Ordu anlatılması olanaksız bir durumdadır. Daha önce Türkiye'den hasta adam olarak söz edildiğine göre şimdi ölen adamdan söz edilmesi gerekiyor. Artık yaşam gücü kalmamıştır ve kurtarılması olanaksız bir can çekişme halinde bulunuyor. Askeri heyetimiz şifasız bir hastanın ölüm döşeği başında bulunan doktorlar heyetine benziyor. Ancak Kaiser II. Wilhelm Almanya'nın yeni sömürgeler bulmazsa yok olacağına inanıyordu. Nitekim kısa süre sonra Sanders, Kaiser'i mutlu etmek için olsa gerek Osmanlı ordusunun yeniden teşkilatlandığını, üç büyük savaş kaybetmiş olmasına rağmen gücünü toparladığını ve beklenenden daha fazlasını yapabileceği yönünde raporlar yazmaya başlayacaktı. Sultan Osman ve Reşadiye. Enver Paşa Alman Büyükelçisi Wangenheim'ın, Said Halim Paşa da Avusturya Macaristan Büyükelçisi Pallavicini anlaşma teklif ettiğinde takvimler 22 Temmuz 1914'ü gösteriyordu. 6 gün sonra bu yakınlaşmaya gözdağı vermek isteyen Britanya Donanma Bakanı Churchill'in emriyle Newcast tersanelerinde inşa edilmekte olan Sultan Osman I ve Reşadiye Dreadnought'larına el konuldu. Bu karar halkta büyük öfke uyandırdı. Çünkü o gemilerin 30 milyon sterlin tutan inşa masraflarının büyük bir kısmı halktan bağış olarak toplanmıştı. Bu atmosfer iddiaçların ve Almanların ittifak yanlısı kanadının arayıp da bulamadıkları bir fırsat sundu. Enver Paşa'nın 28 Temmuz 1914 günü Alman Büyükelçisi Wangenheim'a önerdiği savunma amaçlı ittifak metni üzerine 31 Temmuz günü karar verildi. Yine iddiaya göre 2 Ağustos 1914'te Sadram ve Hariciye Nazırı Said Halim Paşa'nın yazısında toplanan Alman Büyükelçisi Baron von Wangenheim, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve Meclisi Mebusan Başkanı Halil, parantez içinde Menteşe Bey, gizli bir anlaşma imzaladılar. Benzer bir anlaşma Said Halim Paşa'nın aracılığıyla Avusturya Sefiri Pallavicini ile de imzalandı. Talat Paşa ve şükerasının devletin geleceği için bu anlaşmaya ne kadar bel bağladıkları, anlaşmanın 1920'ye hatta 1926'ya kadar uzatılması için verdikleri mücadeleden anlaşılıyordu. İbni Haldun'dan dersler. Anlaşmanın imza töreni için evini açan Sadrazam Said Halim Paşa'nın iddiaçı liderlere İbni Haldun'un tarih felsefesini hatırlatarak Turan ve Mısır fütühatı, parantez içinde fetihleri, Trablus, Tunus, Cezayir vesaire gibi amali, parantez içinde emelleri rica ederim bırakalım. Biliyorsunuz ki her milletin üç devri vardır. Fütühah, parantez içinde fetih devri, tevakkuf, parantez içinde durma devri ve inhihat, parantez içinde çökme devri. Binaenaleyh inşallah bizimki devri inhihat değildir. Fakat herhalde fütühah devri, parantez içinde fetihler devri olmadığı da bellidir. Ve devrimiz devri tevakkuftur. Hudutlarımızı muhafaza edelim. Bu suretle bir taraf, parantez içinde tarafsız kalırız. Memleketi harp felaketinden kurtarmak için hiç olmazsa fiilen bir taraf kalalım. Tecavüz ve taarruz etmeyelim. Bu suretle bir taraflığımızı muhafaza etmiş oluruz ve memleket de harp felaketinden kurtulur dediği, ancak bu sözlerin muhatapları tarafından alaycı bir ifadeyle dinlendiği ileri sürülür. İddiaya göre iddiaçıların en aklı başında adamlarından Ziya Gökalp bile sessizce dinlemişti kendisini. Eğer inanmak gerekirse anlaşmadan bu kişiler dışında kimsenin, örneğin Maliye Nazırı Cavit Bey'in, örneğin Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın, örneğin Şeyhülislam Hayri Efendi'nin haberi olmamıştı. Dahası devletin başı, padişahın bile haberi yoktu. Savunma amaçlı mıydı? Resmi tarihçiler bu gizli anlaşmayı savunma amaçlı bir anlaşma olarak sunmayı çok severler. Buna dayanak olarak da anlaşmanın ikinci maddesindeki eğer Rusya'ya askeri olarak karışır ve Avusturya ile Rusya savaşır ve Almanya da Avusturya'nın yardımına gitmek zorunda kalırsa Osmanlı İmparatorluğu da savaşa girecektir ifadelerini gösterirler. Halbuki imzadan bir gün önce Almanya Rusya'ya savaşı ilan etmişti. Yani savaşa girmenin koşulu olmuştu. Nitekim aynı gün seferberlik ilan edilmiş, ülkenin eli silah tutma yaşındaki nüfusu silah altına alınmaya başlanmıştı. Seferberlikten sonra sıra Rusları kışkırtma planlarını yürürlüğe koymaya gelmişti. Bu iş için Alman amiral Schön'un kumandasında İtalya'nın Messina limanında bekleyen Alman savaş gemileri Goben ve Breslau seçilmişti. Resmi teze göre 4 Ağustos 1914 tarihli veya birkaç gün sonra gemiler İngiliz gemilerinin kovalaması sonucu Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmışlardı. Buradaki anahtar kelimeler kovalanmak ve sığınmak zorunda kalmaktı. Bugün biliyoruz ki ittifak anlaşması imzalandıktan sonra Wangenheim, Schön'a gemileri derhal İstanbul'a götürme emri vermişti. Öte yandan gemileri kovalamışlarsa da bunun nedeni iki geminin İstanbul'a gelirken Fransız sömürgesi Cezayir'deki iki limanı bombalamasıydı. Gemilerin boğazlardan içeri alınmasıyla ilgili emri başkumandan vekili ve harbiye nazırı Enver Paşa kabinesine danışmadan vermişti. Emrin tarihi de 4 Ağustos 1914'tü. O günlerin hukukuna göre İstanbul'un geçişe izin vermesi savaşta tarafsız olmadığını ilan etmesi anlamına geliyordu. Kısacası Osmanlı tarafı savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna doğru hızlıca yol alıyordu. Gemiler satın alınmış mıydı? Gemiler 10 Ağustos'ta Çanakkale Boğazı'nın önüne gelmiş, hükümetin geçiş izni vermesinden sonra mayınlara çarpmaması için kılavuz eşliğinde Marmara'ya getirilmişti. Enver Paşa, Sait Halim Paşa'nın yalısında kendisini bekleyenlere bir oğlumuz dünyaya geldi diye vermişti müjdeyi. 16 Ağustos'ta İstanbul Limanı'na giren gemiler, Halil parantezinde Menteşe Bey'in önerisiyle 8 milyon marka satın alınmış gibi yapılarak Osmanlı donanmasına katıldı. Parantez içinde satışın göstermelik olduğunun bir kanıtı 1. Dünya Savaşı boyunca Alman-Osmanlı yazışmalarında gemilerin orijinal isimlerini kullanmasıydı. Goben gemisine Yavuz Sultan Selim, parantez içerisinde ileriki yıllarda kısaca Yavuz diye anıldı. Brasilya'ya ise Midilli adı verilerek Alman amirali Schön'un yönetimine teslim edildi. Mürettebata Osmanlı askerleri katıldı. Alman askerlerine fes giydirildi. Gönlere Osmanlı bayrağı çekildi. Yavuz adının Cemal Paşa'nın hayalindeki Mısır seferini ima ettiği, Midilli adının ise hem Cemal Paşa'nın Midilli doğumlu olmasından hem de Balkan savaşlarında kaybedilen Midilli'den vazgeçilmediğinin ima ettiği anlaşılıyordu. Gelişmelerden haberdar olan İtilaf Devletleri Osmanlı İmparatorluğu'na 19 Ağustos'ta sözlü olarak, 28 Ağustos'ta yazılı olarak savaşta tarafsız kalması karşılığında toprak bütünlüğünün garantisini verdi. Dahası Britanya Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarafsız kalması durumunda geleceğinin ne olacağının kestirilemeyeceği tehdidinde bulundu. Bu tarafsızlığın şartları ise Alman gemileri ve askeri personelin sınır dışı edilmesi, seferberliğin durdurulması ve İtilaf Devletleri'nin korumasının kabul edilmesiydi. Ama artık ok yaydan fırlamıştı. İddiaçılar kararlarını vermişlerdi. 8 Eylül'de Osmanlı İmparatorluğu mali ve adli kapitülasyonları kaldırdığını ilan etti. 9 Eylül'de Schön'un resmen Osmanlı donanmasının başına getirildi. Sıra Almanya ile işin parasal yanını konuşmaya gelmişti. Alman yardımı yolda. Çünkü Eylül ayının son günlerinde Babali'nin kasasında memur maaşlarını ödeyecek kadar bile para kalmamıştı. Devletin dış borçları 154 milyon, geliri 26-27 milyon civarındaydı. Parantez içinde bu durum yıllardır böyleydi ama seferberlik üstüne tüy dikmişti. O yıl pek çok yerde hasat yapılmamıştı. Halbuki 1914 ürününün çok iyi olduğu bir yıldı. Kısacası iddiaçılar savaş kararı alarak zaten bozuk olan ekonomiyi daha da bozmuşlardı. İddiaçılar Almanya'dan 5 milyon altınlık bir yardım talebinde bulundular. Berlin'deki Osmanlı sefiri Ahmet Muhtar Paşa Almanlara 500 bin altınlık bir ön ödemenin Alman-Osmanlı ittifakının savunanların elini güçlendireceğini söylemişti. Almanlar teklifi kabul ettiler. İddiaçılar Maliye Bakanı Cavit Bey 12 Ekim 1914 tarihli günlüğüne şöyle yazmıştı. Parantez içinde. Almanlar anlaşma imzalandıktan 10 gün sonra 250 bin lira, Rusya'ya ya da İngiltere'ye karşı savaşa girmemizden 10 gün sonra 750 bin lira ve geri kalanını 4 milyon lira, savaş ilanından 30 gün sonra 400 bin lira aylık taksitler halinde verecekler. Para umulandan daha hızlı gelmeye başladı çünkü Almanlar Marne'da ve Varşova'da durdurulmuşlardı. 2 milyon altın lira iki parti halinde İstanbul'a ulaştığında Enver Paşa 22 Ekim'de donanma kumandanı Amiral Şonon Paşa'ya hem Almanca hem de Türkçe şu emri verdi. Donanmayı Hümayun Karadeniz'de hakimiyeti Bahriye'yi kazanacaktır. Bunun için Rus donanması nerede bulursanız ilan harp etmeden ona hücum ediniz. Yavuz ve Midilli Karadeniz'de. 27 Ekim'de Amiral Şonon kumandasındaki Yavuz, Midilli, Hamidiye, Berk, Gayret ve Numune gemilerinden oluşan Osmanlı filosuyla Karadeniz'e açıldı. 29-30 Ekim'de Rusya'nın Sivastopol ve Odessa limanları topa tutuldu. İkide Rus gemisi batırıldı. Şonon olayı Bahriye Nezaretinde anlatan 29 Ekim 1919 tarihli telsiz raporunun arkasında kimi çevreler tarafından savaşa karşı olduğu iddia edilen iddiaçıların üçüncü adamı Cemal Paşa el yazısıyla şunları yazmıştı. Karadeniz olayı için yarın basında resmi bir bildiri yayınlanması uygun olur. Herhalde Rusları en evvel saldırgan göstermek pekala olur. Ve yarın büyük devletler Rusların bu harekatını protesto etmek üzere resmi yazı dahi gönderilmelidir. Bütün bunlar olurken Alman görevlilerin başkanlığındaki teşkilat-ı mahsus elemanları Erzurum ve Trabzon'a gönderilmişler. Cezaevlerinden salınan mahkumlar ve Gürcü sabotajcılar Arhavi'den Rusya'ya sızmışlar ve sabotajlara başlamışlardı. O sırada hareket dairesi şefi olan Ali İhsan, parantez içinde Sabis Paşa, örtülü ödenek bütçesinden finanse edilen ve devletin resmi kurumlarından gizli olarak faaliyet gösteren bu birliklerden Karargâh-ı Umumi'nin, parantez içinde Genelkurmay Başkanlığı'nın haberdar olmadığını, bu birliklerin harbiye nezaretinde Enver Paşa'nın emri altında çalışan bir büro tarafından yönlendirildiğini söyler. Paşa'ya göre bu iş için ayrılan ödenek 300 bin lira gibi büyük bir miktardır. En sonunda tahrikler meyvesini verir, 4 Kasım'da Rusya, 5 Kasım'da da Britanya ve Fransa Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan ederler. Britanya ayrıca 1878'de 2. Abdülhamit tarafından kiralanan Kıbrıs'ı ilhak eder. Duyunu Umumiye'den İngiliz temsilcisi Sir Adam Block o günlerde İstanbul'dan ayrılırken şöyle diyecektir. Eğer Almanya kazanırsa Alman kolonisi olacaksınız. Eğer İngiltere kazanırsa mahvoldunuz. Cihat-ı Ekber'in ilanı. 11 Kasım 1914'te İtilaf Devletleri'ne savaş ilan etmesinden hemen sonra İstanbul'daki Alman misyonu Harbiye Nazırı Enver Paşa ile Dahiliye Nazırı Cemal Paşa'ya bir cihat çağrısının faydalı olacağını hatırlatmıştı. Pozitivist iddiaçılar dinin propaganda aracı olarak kullanılmasını çok akıllıca buldular ve Sultan 5. Reşat'a baskı yaptılar. Sonunda Şeyhülislam Ürküplü Hayri Efendi 14 Kasım 1914'te 5 fetvadan oluşan bir fetvayı şeriye çıkardı. İkinci Mahmut tarafından Hayri Efendi'nin atalarından Hacı Nuri Bey'e hediye edilmiş bir kalemle imzalanan fetva 14 Kasım sabahı Süleymaniye'deki Meşihat binasından Fatih Camii'ne büyük bir merasimle götürüldü ve cami avlusunda bekleyen binlerce kişiye fetva emini Ali Haydar Efendi tarafından okundu. Bu törene savaşın başında Almanlara esir düşmüş Kuzey Afrikalı Müslüman esirlerden oluşan ve meşakkatli bir yolculukla Romanya üzerinden İstanbul'a getirilen 14 kişilik bir esirler heyeti de katılmıştı. Enver Paşa'nın Müslüman esirleri propaganda aracı olarak kullanma fikrinin ürünü olan bu heyetin üyeleri talimatlar uyarınca basına İtilaf Devletleri'nin kendilerine nasıl yem olarak ön cephelere sürdüklerini, buna karşılık esir düştükleri Almanların kendilerine nasıl hürmet gösterdiğini anlatmışlardı. Mallarıyla ve vücutlarıyla 15 Kasım 1914 tarihli İktam gazetesinde yayınlanan fetvaların ilkinde İslam padişahının cihat ilan ettiği bütün Müslümanların mallarıyla ve vücutlarıyla bu cihata katılmalarının farz olduğu söyleniyordu. İkinci fetvada İngiltere, Fransa ve Rusya'daki Müslümanlar bu üç devlete karşı birleşmeye çağrılıyordu. Üçüncü fetvada cihat emrine uymayanların Allah'ın gazabına ve musibetine uğrayacakları hatırlatıyordu. Dördüncü fetvada İngiliz, Fransız ve Rus ordularındaki Müslüman askerlerin İslam, parantez içinde Osmanlı ordusuna karşı zorlansalar bile savaşmalarının ve bir başka Müslümanı öldürmelerinin haram olduğu anlatılıyordu. Beşinci fetvada ise İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan ve Karadağ Müslümanlarının İslam, parantez içinde Osmanlı hükümetine yardım eden Almanya ve Avusturya'ya karşı savaşmalarının hilafetin aleyhine olacağı söyleniyor. Bu işe kalkışan bir Müslümanın büyük günah işlemiş sayılacağı, her türlü fenalığa müstahak olacağı ihtar ediliyordu. Bir hafta sonra dünyanın bütün Müslümanları anlayabilsin diye Osmanlıca, Arapça, Farsça, Urduca ve Tatarca olmak üzere 4 dilde 500 bin adet bastırılan fetvanın altında 3 eski Şeyhülislam'ın, 11 kazaskerin ve devrin önde gelen 14 din aliminin imzası vardı. Rus abidesi yıkılırken iddiaçıların savaşa kendi iradeleriyle girdiklerine hala inanmayanları herhalde 18 Kasım 1914 günü 93 harbini kazanan Rusya'nın Florya Şenlikköy'de yaptırdığı Ayas Stefanos Rus abidesi iddiaçıların organize ettiği kitleler tarafından yıkılırken Cemal Paşa'nın kalabalığa haykırdığı şu sözler ikna edecektir. Karadeniz'de donanmamız tarafından vuku bulan hareketler bazı korkakların zannettikleri gibi sırf Alman amiralinin hükümeti Osmaniye'yi bir emrivahi karşısında bulundurmak için kendiliğinden yaptığı bir teşebbüs değildir. Bu hareket emri mahsus, parantez içinde özel emir ile yapılmıştır. Alman generalleri ve amiralleri hükümeti Osmaniye'nin emrinde birer icra vasıtasından başka bir şey değildiler. Osmanlı milletinin mukadderatını idare etmek mesuliyetini deruhte etmiş olan insanlar kimsenin nüfus ve tesiri altında olmayıp fikir ve kararlarında müstakildirler. Türkler zelilane yaşamaktansa milli istiklal ve haklarıyla silahlarıyla temin etmek veyahut şerefle ölmek için harbe girmişlerdir. Kaiser'in casusu Oppenheim. İçinde geçmediği halde özel ve kutsal bir anlam kazandırmak için Cihat Ekber olarak anılacak 14 Kasım 1914 tarihli Cihat fetvasından sonra Almanlar Müslümanları örgütleme işini profesyonelce ele almışlar ve muhtemelen Aralık ayında Şark için istihbarat servisini kurmuşlardı. Alman Genelkurmay tarafından desteklenen servisin ilk başkanı Kaiser'in casusu unvanı Max Fischer von Oppenheim'di. 1860'da Yahudi kökenli könlü bir bankayer ailesinin oğlu olarak dünyaya gözlerini açan Oppenheim erken yaşlarda Hristiyanlığı seçmiş, önce devlet memuru olmuş, kariyerini arkeolog ve şarkiyatçı olarak devam etmişti. Mükemmel Arapçasıyla 13 yıl boyunca Libya, Suriye, Irak, İran, Muskat, Aden, Zanzibar ve Doğu Afrika'yı dolaşan Oppenheim 1883-84 yıllarında İzmir ve İstanbul'a gelmiş. 1895'te ikinci ziyaretinde ününü duyan Abdülhamit tarafından huzura kabul olunmuştu. Oppenheim 1896-1910 yılları arasında Kahire konsolosluğu yaptı. 1899'da Habur Nehri'nin kıyısında yer alan ve Kalkalitik döneme tarihlenen Tel Halaf kalıntılarını keşfetti. 1908'de henüz Mekke şerifliğine atanmadığı için İstanbul'da ikamet eden Hüseyin'le bir görüşme yaptı. Konu siyasi meseleler ve Hüseyin'in arkeoloji merakıydı ve Hüseyin'in Oppenheim'den çok etkilenmişti. Oppenheim'le bir kazı alanında karşılaşan T.E. Lawrence ise hakkında bir sürü şey duydu. Oppenheim'den korkunç ama ilginç biri diye bahsedecekti. Servisin diğer uzmanları. İstanbul'da Der Osmanikat Lloyd adlı bir gazeteye yayımlanan servisin diğer önemli mensupları İslam uzmanı Eguyen Mitvot, diplomat Kar Emily Scambiger von Schövingen, Hinduce uzmanları Helmut von Glassenap ve Oscar Mann, Farsça ve Kürtçe uzmanı Doktor Profesör Schroeder ve Doktor Buka, Arapça uzmanı Martin Hartman, İslam uzmanı Rudolf Taşudi ve Georg Kapfenmeyer, dil bilimci Hans Stumme ve ileriki yıllarda modern Türkiye'nin hukuk ve politikasında uzmanlaşacak olan Göthard Jongste, gazeteci Max Roloff, şarkiyatçı ve kütüphaneci Bernard Morris, arkeolog ve antropolog Leo Frobenius, arkeolog Frederick Sare, Avustralyalı rahip Aloel Musil'di. Bu uzmanlar Irak'taki Necef ve Kerbela gibi Şii merkezlerindeki Cidde, parantez içinde Suudi Arabistan, Etiyopya, Sudan, Fas gibi Sünni merkezlerde Müslüman liderlerin desteklerini sağlamak için bölgeyi boydan boya kat etmişti. Büroya İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin istihbarat servis teşkilatı mahsuslarının elemanları da yardımcı oluyordu. Bunlar arasında en ünlüleri Tunuslu Salih Es Şerif, Et Tunisi ve Ali Baş Hamba, Mısırlı Abdülaziz Caviş ve Dürzü Çekip Aslan gibi Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki İslami duyarlılıkları yönlendirme yeteneği olan şahsiyetlerdi. Cihad-ı Ekber ve Ekin'deki beyannameden milyonlarca adet bastırılarak Müslümanların yaşadıkları bölgelere dağıtılmasını bu misyon örgütlemişti. İtiraf devletleri ise çağrıya karşı Kuzey ve Batı Afrika'daki birçok tarikat şeyhini, ulemayı, aşiret reislerini, müftüleri, hatta Fas Sultanı Tunus Bey'in mektup yazmasını sağlamışlardı. Bu mektupların yayınlandığı Revue du Monde Müslüman adlı Fransız dergisinin ilk 160 sayfası milyonlarca çoğaltılarak Fransız sömürgesi olan Moritanya, Senegal, Mali ve Gine'de halka dağıtılmıştı. Cihat ilanının Hicaz ve diğer bölgelerdeki Araplara duyurulması için Mekke Şerif Hüseyin'e başvurulmuştu. Şerif kendi yetkilerini yeniden tanımlanması, şerifliğin babadan oğula geçmesi, Suriye ve Irak'ta Adem'in merkezi, parantez içinde özel bir yönetim kurulması, siyasi tutuklara af edilmesi gibi bir dizi şart ileri sürmüştü. Bu durum Şerif Hüseyin'in gelecekte planları hakkında epey ipucu veriyordu. Ama o günlerde İstanbul'da bunu anlayan yoktu. Özet kaynakça. Hatıralar Cemal Paşa hazırlayan Alpay Kabacalı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2001. Ali İhsan Sapız Harp Hatıraları'nın Birinci Dünya Harbi, Cilt 1 Nehir Yayınları 1991. Kazım Karabekir Cihan Harbi'ne neden girdik, nasıl girdik, nasıl idare ettik? Cilt 2 Emre Yayınları 1994. Güngör Şenkal Bir Başka Açıdan Goben ve Broslo Resmi Tarih Tartışmaları 3 Editörler Fikret Başkaya, Sait Çetinoğlu Özgür Üniversite Kitaplığı 2007. Ulrich Trumper Türkiye Entry in World War I An Assessment of Respiration T Journal of Modern History December 1962 No 4 sayfa 369-380 Kadir Kon Cihat Made Ingemeni Kültür Bahar 2008 Birinci Dünya Savaşı özel sayısı sayfa 122-131 Donald M. McKyle The Kaiser Spike 27-1997 sayfa 199-219 A. G. Y. Germany and the Arab Question Before World War Ay Historian Val 59 bölü 2 December 1997 sayfa 311-325 R.L. Melka Max Fischer von Oppenheim 60 Years of Scholopent and Political Intrigue in the Middle East Middle Eastern Studies Vol 9 1973 sayfa 81-93 1914'te Sarıkamış'ta neler oldu? Almanya ile 2 Ağustos 1914'te imzalanan gizli dostluk anlaşmasından sonra Alman ve Türk subaylarının ortaklaşa kontrol ettiği genel karargah, üç ordu birliklerini Ruslara mümkün olduğu kadar geriye püskürtmek ve fırsat bulduğunda taarruz etmekle görevlendirmişti. Ancak 11 Kasım 1914'te Osmanlı İmparatorluğu resmen savaşa girdiğinde Enver Paşa dışında kimsenin aklında bir kış taarruzu yoktu. Çünkü bozgunla sonuçlanan Balkan Savaşları'ndan henüz çıkan ordunun eksikleri sayılamayacak derecede çoktu. Sarıkamış coğrafyası çok çetindi ve o yıl çok ağır bir kış yaşanıyordu. Ama Rusları gafil avlayarak tarihi bir başarıya imza atmayı arzulayan Enver Paşa'nın uyarılarına kulak asmaya niyeti yoktu. Ona göre eksiklikler yolda tamamlanırdı. Yemen'den Sarıkamış'a. Enver Paşa ilk iş olarak kıdem ve tecrübeyi hice sayarak Harbiye Mektebi'nden hocası Hasan İzzet Paşa'yı 3. Ordu Komutanlığı'na atadı. Ardından birliklerin bölgeye sevkine geçildi. Atsız bir asker günlüğünde şunları yazmıştı. Bu yaz iki alayımızla Yemen'den buraya naklolunduk. Yola koyulmamızdan 4 ay sonra buraya ulaştık ki Arabistan cehennemi sıcağı Köprüköy'deki parantez içinde Eleşkirt Ayaz yanında nimeti ilahiymiş. Burada çadırın perdesi buza kesmiş, oğlak kulağı gibi kırılmakta ve kopmakta. Bölük komutanım beni Sıhhiye'ye nakletmiş ise de tabip ve ilaç yokluğundan çaresiz kalıp tekrar takımıma döndüm. Akşam yaklaşınca Köprüköy'e civar dağlardan tipi boşanır. Kumandanımız gelecek cuma başkumandan Enver Paşa Hazretleri'nin teftiş ve hücum için geleceğini müjdeledi. O gelinceye kadar da yünişlik, çorap ve paltoların verileceği ve Yemen yazdıklarını atacağımızı müjdeledi. Allah devlet ve milletimize zeval vermesin. Başkumandan Paşa Hazretleri'nin gelmesiyle Moskov'un kahrolacağından ve kafirin karşımızdaki tepelerde geceleri seyrettiğimiz ocaklı ve mutfaklı kargahlarını ele geçireceğimizden subaylarımız çok emin. Enver Paşa komutayı alıyor. Bütün olumsuzluklara rağmen 9-18 Kasım 1914'te 3. Ordu Rusları Köprüköy'de durdurdu. Ama kumandan Hasan İzzet Paşa askerin giyim ve iaşesinin yetersizliğini ve kış şartlarını düşünerek çekilen Rusların peşine düşmedi. Enver Paşa 25 Kasım 1914 tarihinde durumu yerinde tetkik etmesi için harbiyeden sınıf arkadaşı Yarbay Hafız Hakkı'yı cepheye gönderdi. Enver Paşa 7 Aralık'ta karısı Naciye Sultan'a şöyle yazdı. Sevgili meleğim, gece bir türlü gözüme uyku girmedi, sabaha kadar karşı dalmışım. Fakat dalmamla gözümün açılması bir oldu. Rüyamda sizi kollarını bana doğru uzatmış, çağırır bir halde gördüm. Yine gözlerim doldu, dumanlandı. Fakat ağlayamıyorum. Naciyeciğim, artık bu hal ile akşamı nasıl edeceğimi düşün. Haritayı önüme aldım, odamda biraz bakmaya başladım. Gözüm bakıyor fakat anlamıyorum. Hep müfekkirem. Parantez içinde düşüncelerim sizde. Ertesi gün de, ertesi gün de, ertesi gün de karısına benzer mektuplar yazan Enver Paşa 15 Aralık'tan şöyle yakınıyordu. Ya Rab, bu harp ne kadar sürecek? Eğer hocam olmasaydınız. Vücudu cephede, aklı karısında olan Enver Paşa 16 Aralık'ta Almankurmay ve generalleriyle Erzurum'a geldi ve hocası Hasan İzzet Paşa'ya şöyle bağırdı. Hatalı davrandınız, başarılı olamadınız. Rus ordusu burada yok edilmeliydi. Şimdi hemen harekete geçip Rus ordusunu yok edecektiniz. Yaşlı asker cesaretle cevap verdi. Olmaz, havaları görüyorsunuz. Her yerde kar var, kara kış başlamıştır. Bu şartlar altında bir hareket faciaya dönüşebilir. Kış şiddetini kaybetsin, yollar açılsın, düşman ahdini bildiririz. Enver öfkeyle haykırdı. Eğer hocam olmasaydınız sizi idam ettirirdim. Aynı gün Naciye Sultan'a şu satırları yazıyordu. Naciye, güzel melek, ben yakında avdeti umarken şimdi zuhur eden bir hal beni daha da bir müddetçik buraya bağladı. Üçüncü ordu kumandanım Hasan İzzet Paşa bundan böyle ordu idare için kendisinden cesaret göremediğini söylüyor. Bakınız, hem umduğum adamlar böyle çıkıyor. Ne yapalım? Yeni iş, yeni adam istiyor. Zararı yok. Şimdilik üçüncü orduya ben idare edeceğim. Tasavvurumda kim olduğunu bilirsiniz. Artık ne yapalım, siz de razı olursunuz değil mi? Allah kısmet ederdi şu Moskovları bir ezersem, o vakit cicimi açık alınla kucaklarım. Güzelim Naciyeciğim, müsaade et de vücudunun her güzel yerini koklayıp öpeyim. Sizi kollarımın arasında bir buş edeyim. -39 derecede donan askerler. 22 Aralık günü 3. Orduya bağlı 9, 10, 11. kol ordular harekete başladı. Zemheri denilen kışın en soğuk günleriydi. Kar kalınlığı bazı yerlerde bir metreyi geçiyordu. Sıfırın altında 39 derecelik soğuklar düşmandan daha tehlikeliydi. Gündüz başlayan yürüyüşte yumuşayan çarıklar gece donmaya, ayakları mengene gibi sıkmaya başlıyordu. Adım atmak neredeyse imkansızdı. Askerler donmamak için oldukları yerde atlıyor, zıplıyor, kendilerini yerden yere vuruluyor ama nafile. Ayak parmaklarından başlayan donma yavaş yavaş tüm vücutlarına yayılıyordu. Kimi yere çömeldi, kimi oturdu, kimi yuvarlandı, kimi bir ağaç gövdesine dayandı. Ortalık kardan heykellere doldu. 24 Aralık'ta Beyköy ile Kuruköy'de ulaşmaya sadece 3200 kişi başarmıştı. Onları teslim alamadım çünkü bizden çok evvel Allah'larına teslim olmuşlardı diye yazdı Rus Kurmay Başkanı Pierrovich raporuna. Ama Enver Paşa inadından dönmedi. Acımasız emrini verdi. Geri adım atanı üstü vuracaktır. Ardından örnek olması için 40-50 kişi kurşuna dizildi. Daha sonraki infazlar zaten az olan kurşunların ziyan olmaması için iple yapılacaktı. Ağaçlarda donmuş insan cesetleri sallanıyordu. 30 Aralık'ta Enver Paşa yatağında donmuş ayaklarıyla yatan yaveri Kazım Bey'e kayıtsız ifadelerle bakıyordu. Bu arada 29. Tümen Kumandalı Albay Arif Bey'i emirleri dinlemedi diye kurşuna dizmeye kalktı. Zaten ölecek değiller miydi? 1 Ocak 1915 günü Albay Hafız Hakkı Paşa başkumandan vekiline itiraf etti. Bitti paşam. Ordumuzun kısmı küllisi mahvoldu. Her şeyin bittiğini anlayan Enver Paşa, Albay Hafız Hakkı Bey'i paşa yaparak 3. ordunun başına geçirdikten sonra Erzurum'a doğru yola çıktı. Enver'i götüren kızak yolda bir Rus karakol birliği ile karşılaştı. Ancak Rus askerleri kendisi tanımadıkları için kurtuldu. 4 Ocak 1915'te Hafız Hakkı Paşa geri çekilme emri verdi ve Sarıkamış Harekatı sona erdi. Paşa durumu şu Fransızca sözlerle tamamlanmıştı. Şeref hariç her şey bitti. Bir yandan Cepheden firar hazırlıkları yapan Enver Paşa ise 8 Ocak'ta Harbiye Nezaretine Ruslara karşı başlamış olan hareket Rus ordusunun katı suretle mağlubiyetiyle neticelenmediyse de düşmanı hudut haricine çıkarmaya ve düşman arazisinin bir kısmını istilaya ve hasım ordusunun iyiden iyiye sarsılmasına meydan verdi diye yazmayı ihmal etmemişti. 10 Ocak 1915'te önce Erzurum'a, oradan da otomobille Refahiye su şehri üzerinden İstanbul'a ulaşan Enver Paşa ilk iş olarak cepheden her gün en az bir, bazen iki mektup yazdığı karısı Naciye Sultan'a sarılmış, ardından da Cerç Orient Kulübü'nde verilen ziyafete katılmıştı. İstanbul gazetelerinde genel karargahın zafer bildirisi yayınlanmıştı. Ordumuz Sarıkamış'a dek ilerleyerek kesin başarı kazanmıştır. O günlerde kendisine 3. Ordu mıntıkasından yaklaşık 600 bin civarında askerin zayi olduğunu söyleyen Harbiye Nezaretinin Ordu İkmal Dairesi Müdür Vekili Miralay Behiç, parantez içinde Erkin Bey'e şöyle demişti: "Bunlar nasıl olsa bir gün ölecek değiller miydi? Esirler Sibirya yollarında." Enver Paşa bunları söylerken Hafız Hakkı Paşa Erzurum'dan Tiflis'te son nefesini verirken Rusların esir aldığı on binlerce Osmanlı askeri Hazar Denizi'ndeki kıraç ve susuz Nargin, parantez içinde Nergis Adası'nda, merkezi Rusya'daki Varnaviya, Sibirya'daki Krosnoyarsk, Piramur'daki Novokolubesek, Novosibirsk, Omsk kamplarına doğru götürülüyorlardı. 24 Nisan 1915 günü yabancı basından ve kaçan esirlerden Sarıkamış faciasının aslını öğrenen halkı yetiştirmek için gazetelerde Ermenilerin düşmanla ittifak yapıp orduyu arkadan vurduğuna dair yazılar boy göstermişti. Bu konuda başı çeken, harp mecbuasına çıkan Albay Seyfi'nin de içinde bulunduğu gizli komite bir karar aldı ve İstanbul'daki Ermeni cemaatinin önde gelenlerinden oluşan 235 kişilik ilk kafile Ayaş ve Çankırı'ya doğru yola çıkarıldı. Bu kişilerin çoğundan bir daha haber alınamadı. Sarıkamış sansürü. Ancak halk bunları hiç bilmedi. Sadece askere gönderdikleri evlatlarından uzun süredir haber alamadıkları için olan biteni hissediyor ama hiç haber almamak kötü haber almaktan evladır deyip tevekkülle büyüklerinin açıklamalarını bekliyorlardı. Bırakın halkı, dönemin sadrazamı Said Halim Paşa bile Sarıkamış felaketini çok sonra haber aldığını söyleyecekti. Çünkü İttihat ve Terakki savaş aleyhine yayınları önlemek için hükümetin resmi gazetesi sayılan Tanin haricindeki bütün gazeteleri kapatmıştı. Askeri sansür ancak 11 Haziran 1918'de kaldırıldı, fakat Sarıkamış konusundaki sansür ancak 1921 yılında kırıldı. 9. Kolordu Kurmayı Başkanı Yarbay Köprülü Şerif, parantez içinde İlden Bey, 3,5 yıllık Sibirya esaretinden sonra İstanbul'a geldiğinde askerliğe dönmek istemiş ancak emekli edildiğini öğrenmişti. Köprülü Şerif Bey, Sarıkamış İhata Manevresi ve Meydan Muharebesi adlı hatıratında ancak 1921 yılında Akşam Gazetesi'nde tefrika edebildi. 7 yıllık suskunluk nihayet bozulmuştu. Bunu başka yayınlarda izledi. Ancak Sarıkamış'ın gerçek bilançosu hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Kaç şehit, kaç esir, kaç firari. Yıllardır tartışılır Sarıkamış'ta cepheye kaç kişi sürülmüştü, kaç kişi şehit olmuştu. Bu konuda ilk rakam 1933'te telaffuz edildi. Genelkurmay tarafından yapılan açıklamaya göre zayiat, yani kayıp sayısı 109.274 idi. Bu kayıpların ne kadarı şehit, ne kadarı yaralı, ne kadarı esir, ne kadarı firari açıklanmamıştı. Daha sonra faciadan beri halk arasında yaygın kanaate uygun olarak 90 bin şehit verildi dendi. Ama sonra bu sayının Enver'in prestijini sarstığı görülünce sayı düşürülmeye çalışıldı. Ordunun tüm mevcudu 70 bin kişiyken nasıl 90 bin şehit verilebilir ki? Tüm arşivlerin elinin altında olduğu halde yıllardır bu konuda bilimsel bir araştırma yapmamış olan Genelkurmay 18 Aralık 2007'de internet sitesine koyduğu bilgi notuyla rakamı sessizce revize etti. Sarıkamış'ta tek kurşun atmadan şehit olanların sayısı 60 bindi. Peki bu sayılar doğru muydu? Sarıkamış'ta yaşanan hizmetin sayesinde öğrendiğimiz 9. Kolordu Kumandanı, Kurmay Başkanı Yarbay Köprülü Şerif, parantez içinde İlden Bey'e göre 3. Ordu'nun mevcudu 190 bindi. Yani pekala 90 bin şehit verilmiş olabilirdi. Sayılar konusu bir yana bırakıldığından daha da önemli soru ortaya çıkıyordu. Bu zayiat kimin suçuydu? Harekata karar veren, bunu komuta kademesine zorla kabul ettiren, askerleri giysisiz, iaşesiz, -39 derecede cepheye süren Enver Paşa'nın suçlandığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kimi çevreler o günlerin iddiaçıları gibi Ermeni çetelerini suçladı. Kimi Köprüköy'de düşmanı takip etmeyen 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa'ya attı suçu. Kimi en az Enver Paşa kadar hırslı ama stratejik ve taktik cahil olan 10. Kol Ordu Kumandanı Hafız Hakkı Paşa'ya, kimi Osmanlı Genelkurmayı'nın başındaki Alman generali General Bronsart von Schellholdorf'a. 2007'de Genelkurmay Sarıkamış kuşatma harekatı düşman kuvvetlerinin arkasına düşmeyi hedef alan başarılı bir plandı. Ancak stratejinin faktörlerinden zaman ve iklim şartları iyi değerlendirilmediği için bu sonuç kaçınılmaz olmuştur diyerek durumu idare etmeyi seçti. Kendini Napolyon sananlar. Enver'le düştüğü anlaşmazlık yüzünden Irak'a gönderilen Alman Gospas'a işe günlüğüne şöyle yazmıştı. Kafkasya'da maalesef Napolyon Bonaparte olduğunu iddia eden ve cahil yetişen birçok adam var. Bunlar ordularına güçleriyle bağdaşmayan görevler vermişler, bu yüzden orduları büyük zarara uğratmışlardır. Gold Paşa'nın kibarlık edip adını anmadığı sözde Napolyon'un kim olduğunu tahmin etmişsinizdir. Gold Paşa'nın zarar diye tabir ettiği büyük yıkım ise Mehmet Akif Ersoy'un güçlü dizelerinden daha iyi anlatan olmaz. Herhalde. Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Ne yapıp yiyesimi kahriyeleyelim bilmem ki. Öyle dehşetli muhitimden dönen madem ki. Ah, karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi. Özet kaynakça. Şeref Köprülü İlten Sarıkamış İhata Manevrası ve Meydan Muharebesi, hazırlayan Murat Çulcu, Kastaş Yayınevi 2005. İsmail Bilgen Sarıkamış Beyaz Hüzün Timaş Yayınları 2005. Alpteki Müderrisoğlu Sarıkamış Drami Kastaş Yayınları 1988. Metin Tekin Birinci Dünya Savaşı Anıları Sarıkamış'tan Sibirya'ya Timaş Yayınları 2006. Samih Aziz Büyük Harp'ten Kafkas Cephesi Hatıraları Büyük Harbiye Matbaası 1934. Maslavsku Ümumi Harp'te Kafkas Cephesi Çeviren Mütekayit Kaymakam Nazmi Genelkurmay Matbaası 1935. Nikolaski Sarıkamış Harekatı Çeviren Emekli Kaymakam Nazmi Genelkurmay Basımı 1990. Enver Paşa'nın Özel Mektupları yayına hazırlayan Arı İnan İmge Kitabevi 1997. Cemal Paşa'nın Arap Politikaları. Cemal Paşa'nın 18 Kasım 1914'te hem İngilizlere karşı kanal seferini icra eden ve bölgedeki asayiş temin etmek maksadıyla 4. Ordu Kumandanlığı'nın yanı sıra Suriye, Filistin, Hicaz ve Kilikya bölgeleri umumi valiliğine atanmasından sonra İstanbul'un Arap politikası iyice sertleşecekti. Dönemin tanıklarından Ali İhsan Sabis Paşa'ya göre bu atama İttihat Terakki Cemiyeti içindeki Enver Cemal çekişmesinin bir sonucuydu ve esas olarak Cemal Paşa'yı İstanbul'dan uzaklaştırmak için yapılmıştı. Halbuki Cemal Paşa daha savaş başlamadan önce İstanbul'daki Fransız elçisi Bonaparte'a "Mısır benim, Alsas-Lorenim'dir." demiş ve savaşa girildiği takdirde Mısır'ı almakla uğraşacağını söylemişti. Yani ortada bir çekişme olsa bile Suriye görevi Cemal Paşa'nın hedefleri açısından çok isabetliydi. 13. ayrımın sonu, sayfa 218.